Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye, yazarı Vedat Türkali, 29. ayrım. Koşar gibi gelen lokanta sahibi açıkladı ne olduğunu. Otobüsü çevirip öğrencileri öldürmüşler. Bir ağırlık çöktü. Saffet duran garsonun getirdiği tablodaki mezelere bakıyor gibiydi ya, acıyla dalgınlaşmıştı belli ki. Narin Ceylan'a baktı Refik, kız da üzgün görünüyor. Tat tuz bırakmadılar ülkede, dedi Saffet Duran. Şöyle oturup bir kadeh rakımızda içemeyeceğiz artık. Peki hükümet niye baş edemiyor bunlarla? Nari'nin sorusundaki saflık Saffet Bey'i güldürmüştü. Hükümet bizimle uğraşıyor, dedi. Sansürle filan. Bunlara vakti yok. Hadi içelim. Masa donanmıştı. Eski tanıdığı lokanta sahibi bir şeyler taşıtıp duruyordu garsonlara. Pek kalabalık sayılmazdı. Dolu birkaç masa vardı lokantada. Olayların yarattığı ürküntü işlerini kötü etkilemişti. Sonra birileri daha geldi. Gelenlerin gözü hemen Narin Ceylan'ın masasına takılıyordu. Çekingen bir yakınlıkla gülümseyerek birbirlerine gösteriyorlardı. Saffet Duran havasını bulmuştu. Fıkra anlatıyor, birilerini çekiştiriyor, alay ediyor, bazı Narin'e de takılıyordu tatlısından. Ucuz bir kat bulmuşlar Narin'e Maçka'da. Banyonun şohbeni dışarıdaymış. Koridor gibi bir yerde. Olsun diyordu Narin. Daha iyi. Ben korkarım. Patlar matlarsa dışarıda patlasın. Saffet Duran sululukla kıkır kıkır gülmeye başladı. Kız da başlamıştı gülmeye. Aman Saffet, seninle konuşulmaz ki. Aman içeride patlamasın. Bir şey dediğimiz yok. Ne anasının gözü adam be. Yaşamı bu herifin. Öyle de değil. Sulu görünüyor. Bakıyorsun ağırbaşlı. Gece geç saate kadar kah kah kih kih sürüp gitti. Az içip çok eğlenenlerden Saffet Duran. Narin Ceylan da bir tek içki içmedi. Refik iyice olmuştu. Söylemek, bir şeyler anlatmak. Bugün yaşadığı acıyı. Ne acısı? Kızgınlık. Kızgınlığı duyurmak. Birisiyle bölüşmek için kıvranıyordu. Oysa ağzını bile açmamıştı neredeyse. Benim silahım da susmak. Ne konuşacağım bunlarla? Şu adama bak. Karısı bekliyor evde. O burada. Ne yapsın? Çingene bir klarnetçiyi anlatıyordu. Sevgilisiyle baş başa lokantalarda, meyhanelerde. Evde çoluk çocuk aç, yoksul. Bir gün lokantada masayı donatmışlar, sevgilisiyle içiyorlar. Karısı bastırmış. Oh, kumrular gibi sevişirsiniz. Klarnetçi de sevgilisi de donup kalmışlar. Kadın masayı süzmüş, başını sallamış birden. Ama ben de yiyeceğim o tavuktan, demiş. Bunu da Saffet Duran anlatmıştı birkaç gün önce. Gene kırılıyordu gülmekten. Olmuş, fıkra değil. Şimdi bunun karısı kapıdan girince, niye gelsin? O da tavuğunu yiyordur. Annem de acılara katlandı. Emine istediğiyle yatıyor. Peki, evlenince? Konuş, onunla mı? Orospuyu? Evlenecek göz yok o kızda. Narin Ceylan'a takılıp kaldı gözleri. Ne güzel kız, ama içi boş gibi. Bir de Emine'yi, Emine bunun yanında. O kadar da değil. O da böyle boyanıp süslense çoklarının başını çevirtir. Hele taş gibi göğüslerinden yuvarlacık kalçasına doğru. Kalkıp telefona gitti. Sunay'ı aradı gene. Yok. Kim bilir kimin koynunda o kaltakta. Döndüğünde kalkıyorlardı. Yağmur da öyle artmıştı ki. Narin arabanın arkasına geçip yattı. Sızdı karı. Önde Saffet Duran'ın yanındaki Refik de öyle dalgındı ki karşılıklı bir iki sözden sonra arabanın yağmurlu camlarındaki titrek ışıkları yalayan tileceklere takılıp suskunlukla Taksim'i buldular. Kız arkada uyudu mu ne? Uyumamış. Başı ağrıyormuş. Yağmur azalmıştı ya, durmamıştı. Sokağın köşesine getirip bıraktılar Refik'i güle güle. Siz de doğru Ayazpaşa'ya. Saat daha 11. Saffet Bey karı çocuklarıyla tavuğunu yemiştir evde. Yatsın uyusun. Arabada öne geçmiş el sallayan Narin'e el salladı o da. Islak parıltılı caddede kayıp uzaklaşan arabaya baktı bir süre. Yasak duygular diyor. Yanlış da olsa aklına takılmış demek. Günde kaç şeye aklı takılıyor onun? Bastırayım. Belki de onu yaparız. Narin'e daha da uyuyor. Elimizdeki yürümüyor işte. Gündüz abiye yasak dakikaları. Köşeyi dönüyordu ki zop diye Gündüz çıktı karşısına. Burun buruna geldik dedikleri. Öyle şaşırdı ki, abi merhaba. Gündüz de toparlandı, gülmeye başladı. Merhaba dedi, şükür böyle rastlantılarda olmasa. Pervinlerle tiyatroda rastlaşmışlar, Fatih'te bir gençlik etkinliğiymiş. Eve bırakmış onu. Pervinler. Seniye mi? Yo, o karşıda bugün. Bir arkadaşında kalacaktı. Demek Pervin birileriyle gitti. Hadi oturalım biraz. Gerçekten istiyordu. Bununla da ne konuşacağım? Senaryoyu. Çok yorgunum Refikciğim dedi Gündüz. Baskıya yetiştireceğim bir de iş var elimde. Telefonlaşalım. Eve girip de merdivenleri ağır ağır çıkarken birden takıldı. Yoksa Gündüz Bey bizim Pervin'le... Pervin'in kapısındaydı. Çal kapıyı sor. Abla, Gündüz seni... Cinsel bir ürperti dolaştı içinde. Kıskançlık duygusu. Niye? Çekingenlikle girdi eve de. Şimdi makbuş çıkarsa... Tuvalete girdi sessizce. İşini bitirip odasına geçti. Kapıyı kapatınca bir yalnızlık duygusuyla mutlu buldu kendini. Kadın isteği de gömülmüştü. Senaryoya bakmayı düşündü. Yattı. Karışık düşlerle dolu bir uykudan sabahın erken saatinde açtı gözlerini. Dışarıda tıkır tıkır bir şeyler vardı. Makbuş bir işler yapıyor. Kapattı gözlerini, gene uyumaya çalıştı. Düşlerini, dünkü olayları geçirdi. Bir daha benimle yatmayacak. Belki de beğenmedi benim. Olabilir ya, doyuramadım karıyı. Oysa ben sevgiyle, sevecen, bir daha olursa parçala da anlasın. Biz istersek... Sabah diriliğiyle bütün gövdesi ateşe battı batıyordu. Umarsız kıvranır gibi sağa sola döndü bir iki. Fırladı yataktan. Biraz daha kalırsa tamam. Giyindi, tuvalete girip çıktı, ayrıldı evden. Koşturdu yol boyu. Bodrum'daki çaycıya çay söyleyip iki çatal çörekle yazıhaneye çıktığında saat daha 8:30 olmamıştı. Getirdiği tretmanımsı çalışmayı aldı. Sayfaları şöyle bir geçti. Not aldığı yerlere baktı. Kupkuru. Konuya baştan ısınamadım. Şu anda onu mu düşünüyorsun? Onu düşünmüyordu. Kahveci çocuğun getirdiği çayı çöreklerin yanı sıra yudumlarken hangi işe nereden başlaması gerektiğinin arayışında dalıp gitti. Bir sonuca varamıyordu bir türlü. Kafasındaki bu kargaşa, kargaşa filan değil. Ne kargaşası? Kalkıp odada dolandı bir iki. Pencereye dikilip sokağa baktı. Ayak sesleriyle döndü. Biri çıkıyor merdivenden. Telefon da başladı. Buyurun. Anadolu'ya gittiler kardeşim. Haftaya. Kapatıp merdivenden çıkan kıza dikti gözlerini. Bizim piyasanın çürüklerinden. Nasılsın Refik Bey? İyiyim. Sen nasılsın? Vural abiler mi? Gitti onlar kızım. Benden iste. Oğlan gelip çay fincanlarını almıştı ki ne vakit filme başlıyorsunuz Refik Bey? Hemen başlayalım istiyorsan. Niye yapmayacakmışım? Kapıyı sürgüleyip değerli ses sanatçısı Sezen Egeli'yi yukarıdaki depoya çıkarması 5 dakikayı buldu bulmadı. Kız üstündeki kırık reflektörleri iteleyerek aşağı sediri oradaki bir bezle sildi şöyle bir. Deriymiş sedir, kahverengi. Bezin geçmediği yerler yoğun toz kaplı. Belden aşağısını açıp yattı sürtüstü. Sezen değerli sanat. Telefonda zırlayıp duruyor. Ne vakit filme başlıyorsunuz mu diyecekler gene. Başladık. Amma uzun çaldı bu da. Bırakmadı kız. Bir daha istiyordu. Helal olsun. Gerçekten bu işi aşağı indiklerinde kan tere batmıştı. Üst üste çabucak oldu mu demek. Kız makyajını tazeliyordu elindeki küçük aynaya bakıp. Çıktı. Gene uğrayacakmış. Merdiven ötesindeki musluk abdesthane olan yeri geçti yıkandı. Yüzüne su vurdu. Yer yer sırları dökülmüş kara lekeler dolu aynada saçlarını taradı. Odaya gelip de koltuğa oturunca hem bir yorgunluktan kurtulmuş gibiydi hem de yorgundu. Yaptığıyla mutlu değildi. Pişman da değildi ama. Emine'yle o gece bazı mutlulukla yıkılıp gidiyorsun. Yazıhanelerde böyle şeyleri yapanları hoş görmezdi. Bir evi olmasını da bu yüzden istemişti. Biz de başladık işte. Dinsizlikten değil demiş Bektaşi. Yersizlikten. Gülemiyordu. Kız da ne kızmış ya. Birçok filmden tanıyordu da. Böyle olduğu, doğrusu. Alıcı gözle bakmamışım demek. Gazinolarda şarkı falan da söylüyor derlerdi. Değerli ses sanatçısı. Telefon çaldı. Kim? Kaç numarayı aradınız? Yanlış kardeşim. Ne? Donup kalmıştı. Yanlışsa niye açıyorsun eşşoğlu eşek deyip küt kapatmıştı herif. Kimdi bu puşt? Bizim piyasadan mıdır? Başka nereden çıkar böyle mallar? Gülmeye başladı. Bir daha da açmayayım şu telefonu. Vural'ın burada amma işlekmiş. Yeni yazıhane. Daha duvarlarında film kartpostalları, afişler yok. Yerini hazırlamışlar. Boş, bekliyor. Haftaya yollarlar. Biz de asarız. İlk filmi oğlanın. O da alsın hevesini. ne abuk sabuk şeydir kim bilir. Temel beğendiyse işte o kadardır. Kendi rolünü beğenmiştir o. Saate baktı, Saffet abi gelmiştir. Çevirdi telefonu. Abi merhaba. Nasılsın akşamdan beri? Ben de seni aratıyordum dedi Saffet Duran takılır gibi. Yeni bir durum var. Narin bir anlaşma yapacak. Gel de konuşalım. Demek bu sabah yeniden döndü işler. Bir sabahta. Ne piyasa be. Her şey bir sabahta. Yasak dakikalar Saffet Bey, yasak duygular değil. Yalnızdı Saffet Duran. Olay şuymuş. Böylece de 20 gün içinde filme başlamak gerekir. Sonra kız gidiyor, 3 ay yok. Oysa işletmecilere de söz verilmiş. Vallahi abi dedi, 20 günde bu senaryo çıkmaz. Senin o yasak dakikalar diyordun hani? Hah, sözü ben de oraya getirecektim. İyi ki sen açtın. O daha çabuk olur bana göre de. Bir de Gündüz abiyle konuşalım. Gündüz abiyi de Saffet Duran'a güven vermek için söylüyordu. Gündüz abinin yararı olur kuşkusuz da bakarsın öyle bir yerinde vurur ki içinden çıkamazsın. İdeoloji sokacak. Bir de onunla uğraş. Masadaki telefonu gösteriyordu. Kendi aramaz. Kalkıp telefonu çevirdi Refik. Gündüz abi telefon. Bir salon uğultusunun ardından sesi duyuldu Gündüz'ün. Akşama uğrayacakmış. İyi. Akşama başlıyor yasak dakikalar. Saffet Duran'dan ayrılıp da Ural'ın oraya gelirken kurt gibi açlık duydu. Saat biri geçiyor. Bab'da bir şeyler yiyeyim. Gene mi oraya? Ne yani? O karı yüzünden lokantayı mı lanetledik? Orada beni bekliyor çünkü. Orta masalardan birinde Emine'yi bir kız bir oğlanla yemek yerken görünce şaşaladı. Elindeki tepsiyle kaldı bir an. Görmedi o. Kim yanındakiler? En yakın boş yere oturup çabucak tıkınmaya başladı. Lokmalar boğazına dizildi gibi. Ne yediğini anlamamıştı. Sokağa çıktığında kızdı kendine. Saçma buldu. Bu kadar mı etkiledi bu karı beni? Etkilemedi mi? Hiçbir şey olmamış gibi oturmuş yemek yiyor. Biliyorum. Saçmalıyorum gene. Belki de beni gördü o da. Cehenneme. Bitti o iş. Bitti mi? Akşam Saffet Duran'a gidip de konuşmaya başlayınca bir kez daha şaşkına döndü. Senin kızın işini de bağladık diyordu Saffet Duran. Neyi bağlamış? Emine ile 3 filmlik anlaşma yapmışlar bugün. Art direktör olarak çalışacakmış. Birden toparlanamamıştı Refik. Saffet Duran bir şeyler sezinler gibi oldu. Sen de biliyorsun sanıyordum, dedi. Birkaç kez geldi, konuştuk daha önce. Özellikle senin filmlerinde çalışmak istiyor. Sevindim, dedi Refik kekelememeye özen göstererek. Cin bu herif, yutar mı? Sinsi gülüşü gözlerinin içine oturdu bile. Peki bu Emine denen kız? Gündüz girdi içeri. Oturup Saffet Duran'la yeni durum konuşmaya başladıklarında da kafasında dönenip duran tek şey Emine'ydi Refik'in. Saffet Duran da üstüne geliyor gibiydi. Bir konuşsunlarmış yeni senaryo üstünde. Emine de olsunmuş. Olsun. 20 gün bilemedin bir ay içinde her şey tamamlanacak. Filme başlayacağız. Emine Hanım da ayağımıza dolanacak. Sanki bir bok bilir de. Benim filmlerimde çalışmanı istemiyorum. Nasıl diyeyim? Biliyorsunuz ilkinde yarım bırakıp gitti filan. Anlaşmayı yapmış herif. Saffet abi bana bozulursa bir de. Gündüzle o da kalktı, çıktılar. Ben size yarın öyküyü yollarım bizim çocuklarla dedi ayrılırlarken. Ertesi günde otururuz, izin gününüzdü. Yardımcı Serdar'a rastladı çocuklarla haber saldı. Yarın Ertaş filme gelsin diye. O çocuk da günlerdir bekliyoruz parasız pulsuz. Serdar benim başladığım yıllardaki gibi bu işin delisi. Başka nasıl çekilir yardımcılık kahrı? Çalışırken ayrı, işsiz beklemek ayrı. Ev olmasa ben dayanamazdım. Bir iki film sonra yönetmenliğe kalkar o da. Yok, daha çok genç. Bir şeyi umursadığı yok. Fişek gibi atılıyor. Haberi gece yarısı alsa eve damlar. Sabah Ertaş filmin kapısında bekler buldu Serdar'ı. Biraz önce söylemişler. Yukarı çıkıp tretmanımsı taslağı şöyle bir gözden geçirdiler. Değişmeyecek. Temel yerleri saptadılar. Villa, fabrika, kadın berberi, büyük garaj filan. Bildiği birkaç yer varmış. Prodüktör Lütfullah'la da konuşup bir dolaşacak. Tretmanı da gazeteye, Gündüz abiye bırakacak. Daha Serdar inerken merdivende ayak sesleri. Necla Hanım. Dün gelememiş. Tokar filmde iş koymuşlar. İyi, biz de burada iş koyduktu dün. Vural Bey filmde bir rol var demiş de. Vural Bey gitti. Şimdi bizim film başlıyor. Saçları da Emine'ye benziyor bu kızın. Yukarı çıkarıp da şöyle bir soyunca benzerlik daha çok çıktı ortaya değil mi? Devinimli bir gündü. İzmirli parayı bıraktı. Karadeniz'den gelen bonoları stüdyodan uğrayıp aldılar. Cumartesi gideceklerin biletlerini aldırdı. Birine mehbariye biletini verdi. Yukarıda verdi biletini. Bu eski tanıdık. Bunun nesi benziyor Emine'ye? Hiçbir şeyi. Sessiz, iç çeker gibi soluması belki. Böylesi cinsel açlığa, azgınlığa demek gerek. Düştüğünü anımsamıyor gibiydi. Öç alıyordu sanki. Akşama doğru birer saat arayla gelen iki kız da, birisi yeni gelmişti piyasaya, randevuinde çalıştığı da söyleniyordu. Yeni filme başlıyormuşsunuz Refik Bey, hadi başlayalım. En güzeli de bu sonuncusu, tıpkı şeyin, işte onun kalçaları. Ancak bir kez yapabildiğine kızgın. Yukarıdan inerken delik balon gibi pörsümüştü. Koltuğa bıraktı kendini. Telefonu geç açtı, isteksiz. Vuraldı. Başlamışlar. İyi gidiyormuş her şey. Ya orası? Burası da iyi. Bonolar verildi, para geldi, biletler alındı. Yukarıdaki filmler mi? Adanalı almadı daha. Güle güle, kaygılanma, burada işler iyi. Yukarıda ne filmler var biliyor musun? Sen de ne filmler çevirmişsindir. Çıkmadan bir Saffet abiyi arayalım. Hep aynı Saffet Duran. Tam kapatırken söyledi. Suna aramış Refik'i. Bir şey dememiş. Hemen Suna'yı açtı. Üzgündü sesi. Teyzesinin başında beklemişler 3 gündür. Şimdilik atlatmış. Şeker komasıymış. Gelsene diyordu. Gelsene mi? Gidip uyumaktan başka bir şey düşünmüyordu oysa. Karnı da acıkmıştı. Suna'da bir şeyler vardır, yeriz. Sokağa indiğinde iyice kararmıştı. Caddeye çıkıp bir arabaya atladı. Eve çıkarken nedenini düşünmediği bir suçluluk taşıyordu içinde. Biraz soluk yüzü, yorgun gülümsemesiyle Suna dikilince karşısına daha da arttı bu duygu. İstekli sarılışına yapma bir isteklilikle karşılık verme çabası da boşuna olmaya başlamıştı. Her vakit seviştikleri sedirde çıplaklığıyla kaldı birden. Üşüyordu. Evde pek sıcak değildi gerçi. Öyle değil. Birden duraladı Suna. Gözlerindeki parıltı ürkütücüydü. Uzanıp süt yenini donunu aldı. Bir kez daha baktı aynı soğuk katılıkla. Ulan puşt dedi. Kim boşalttıysa siktir ol op orospunun koynuna git. Bir daha da uğrama bu eve. Bir şey söylemeye, yanıt vermeye gücü yoktu. Kalkıp usulca giyindi, çıktı evden. Kapıdan çıkışına bile bakmamıştı kadın. Banyoya geçmişti hemen. Duş sesi geliyordu. Geceyi evde çok kötü geçirdi. Geç vakit uyuyabildi ancak. Sabah kalktığında da bir ağrı oturmuştu başına. Akşam mutfakta bir fincan süt içmesine karşın hiç acıkmamıştı. Her şeye isteksizdi. Tuvalete girip de çişini yaparken çok eskilerde tanıdığı acıyı duyunca sendeler gibi oldu. Hay Allah kahretsin, kırdık, pis orospular. Hangisinden acaba? Acıyı bastırmayan bir sevinç gezindi içinde. İyi ki Suna ile olmadı. 29. ayrımın sonu, sayfa 293. Devamı 30. ayrımda.